Ayrım 23. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 230. 29. Sorgu yargıcın önüne çıkardıklarında Rene Mario yargıca sordu. Nesi var? Yargıç omuzlarını silkti. Doktorlar son kararlarını bildirmiyorlar. Yargıcın sorularını duymayan Rene ilgisiz cevaplar veriyor, yargıcın sözünü keserek hep aynı soruyor, tekrarlıyordu. Nesi var? Pushart görmüş geçirmiş bir sorgu yargıcı olarak tanınırdı. Bir yıl önce karısını öldüren ve suç sırasında başka bir yerde bulunduğunu hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanıtlayan bir adamın cinayeti işlediğini ortaya çıkarmıştı. Öldürülen kadın koşu atları harası olan ve sosyetede sık sık görülen, sözü edilen bir kadın olduğu için Pushart büyük bir ün kazanmıştı. Kısa boylu, göbekli, dazlak kafalı bir adam olan yargıç, sıradan bir taşra tüccarına benzerdi dış görünüm olarak. Yalnız gözleri değişikti. Hiç kırpılmadan karşısındaki üzerine dikilip kalan inatçı gözlerdi bunlar. Ve Pushart sık sık gözlerim diye düşünürdü. Gerçek bir sorgu yargıcı gözleri. İşini severdi. Önüne konan her davayı çözmek zorunda olduğu bir bulmaca gibi görürdü. Gazetelerin şanti faciası olarak adlandırdıkları işe kendisini görevlendirdiklerini öğrenince sevindi. Bu işte de gösterecekti kendini. Figaro okur, komünistleri sevmezdi. Fransa'nın ikinci bir peteni olmadığı için hayıflanır ama politikayla da öyle fazlaca ilgilenmezdi. Kuşkusuz eline bırakılan işin özellikle politik olduğunu biliyordu ama onun için bu her şeyden önce gizlerini aydınlatması gereken bir suçtu. İlk sorgudan sonra Pushart suçlunun fazla direnemeyeceği görüşüne vardı. Bu fikirleri fanatik ama sinirleri küçük bir kızınki gibi olan bir adamdı. Birkaç yüz insanı öldürmek istemiş ama ilk kurbanını gördükten sonra vicdan azabı çekmeye başlamıştı. Rene'nin kafasında bir tek düşünce vardı. Ivona ne olmuştu? Gece hiç uyumadı. Gözleri parlayan elektrik ampulüne dikildi. Raylar, kan farların göz kamaştırıcı ışıklarını gördü. Demir yolun orada durdu mu, çarpıyor mu diye Ivona'nın yüreğini dinleyişi geçti gözlerinin önünden. Tüm sesler kesilmiş, sessizliğe bürünmüştü hapishane. Rene Ivo'nun adını söyledi. Yaşaması için yalvardı. Yanağında onun soluğunun ılıklığını duydu. Onunla konuştu. Çocukken kardeşine büyük bir uçak yapacağım ve birlikte aya uçacağız deyişini. Toplama kampında barakasın hemen yanındaki kurumuş uç uç çiçeğini, kederli kederli gülümseyen o neşeli Rus'la nasıl karşılaştığını anlattı. Sonra kendisini yıllarca nasıl beklediğini anlattı. Ivoncu Predebois'da yaşıyor muydu? Ölmüş müydü? Hala banyo treniyle gidip geliyor, Stendhal'i okuyor muydu? Karşılaşma anına kadar sevmişti onu hep. Ve bunca güçlüklerle elde edilen bir mutluluğun böylesine çabucak yitirilivermesi olacak şey miydi? Birden aklına geldi. Hayır, bu işte söz konusu olan ben değilim. Korkunç bir provokasyon bu. Partiye kara çalmak istiyorlar. İkinci sorguda Pushart Mario'yu tanıyamadı. Gerçekten de Rene ölen kızı yine sormuş, olup bitenleri tutarlı, bağdaşık bir biçimde anlatmıştı. Mademoiselle Deşey'e ile Ağustos'ta tanışmıştı. Seyrek buluşurlardı. Uzun zamandır kendisini görmediği için şöyle bir ziyaretine gitmek istemişti. Gazeteci Valois Citroen'i vermişti ona. Demiryolu bağlantısı grev nedeniyle kesikti. Ivon annesinin hasta olduğunu, bu nedenle arabayla uzağa gidemeyeceğini söylemiş, yürümelerini önermişti. Demiryolu boyunca uzanan patikada yürümeye başlamışlardı. Sonra Rene iki adam görmüştü ve durumlarından işkillenmişti. Adamlar kaçıyorlardı. "Durun!" diye bağırmıştı adamlara. O zaman biri durmuş ve dönüp ateş etmişti. Pushart hafif gülümseyerek dinliyordu. Anlaşılan suçlunun pek de öyle zayıf değildi sinirleri. Aklını ve yüreğini eline almış, iyi bir savunma yolu tutturmuştu. Ama ne de olsa bir amatördü ve onu çıkmaza sokmak zor olmayacaktı. Pushart keskin gözlerini Rene'ye sapladı. "Yani Mademoiselle Deşe'nin sevginiz olduğunu onaylıyorsunuz." "Hayır, ben böyle bir şey söylemedim. O geceye kadar ne ben onun evine gittim ne de o benim evime geldi. Kahvede buluşurduk biz." Bir köy delikanlısı olmadığınıza göre bugüne kadar birçok dedektif romanları okumuşsunuzdur. Daha akla yakın bir şeyler uydurabilirdiniz. Mademoiselle Deşey'in ciddi bir kız olduğunu öğrendik. İş arkadaşları ve komşuları ağırbaşlı, alçak gönüllü olduğunu söylediler. Annesi de ifadesinde adınızı hiç duymadığını söyledi. O geceyi ansayınız. Pek az görülen bir soğuk ve insanı yere yıkacak kadar güçlü bir rüzgar vardı. Mahalle halkı olaylardan korkmuştu. Kimse evinden dışarı adım atmıyordu. Sizce bir genç kızın ne nişanlısı ne de sevgilisi olmayan bir yabancıyla gezinti yapması için uygun bir zaman mıdır bu? Bakın, gerçekte ne olup bitti size ben anlatayım. Mademoiselle Deşe'ye annesine ilaç almak için eczaneye gideceğini söyledi. Şanti yönünde doğru yürüdü. Demiryolu üzerinde 3 sabatörü gördü ve bir çığlık attı. Bu arada siz gizlenememiştiniz. İşte sizin bildiriler. Jandarmalar getirdi. İnkar etmeyin suçunuzu. Bu durumunuzu daha da ağırlaştırır. Rene suçu kabul etmemekte direniyordu. Bildiriler? Düzme belge hepsi. Her aklı başında adam bunun komünistlerin dili olmadığını anlar. Rene'yi götürdüklerinde Pouchard düşünmeye başladı. Sandığımdan zor olacak. Uğraştığım kişilerin komünistler olduğunu unuttum. Bir değişik, bir kendilerine özgü yetiştiriyorlar bu adamları. Hangi durumda olursa olsun hep inkar etmek gerektiğini biliyor adam. Çok korkuyor. Hep uğraşmam gerekecek onunla. Rene de hücresinde düşünüyordu. Hiçbir kanıtı yoktu elinde. Direniş yıllarından kalma bir alışkanlıkla aldığı bütün mektupları yok ederdi. Yvonne'la buluştuğunu kimse bilmiyordu. Kaldı ki Gestapo döneminde değildi şimdi. Parti komünistlerin suçsuz insanlarla dolu trenleri hiçbir zaman bombalamayacaklarını, bunun alçakça bir yalan olduğunu kanıtlardı. Düşmanlar iyiden iyiye gemi azıya almışlardı. Kötü bitecekti bu iş. Yvonne yaşasın yeter ki. Yaşayacak ama güçlüdür Yvonne. Rene kızcağızın sağ elindeki yarı yanımsadı. İşkence etmişlerdi ve o sandığı kendisine kim verdiğini söylememişti. Elini öpmüştü Yvonne'un ve büyük bir şaşkınlıkla gözlerine bakmıştı. Sonra bir patikada yürümüşlerdi. Çıplak bir deri bir kemik ağaçları Nisan'ın yeşili çalmaya başlamıştı. Kuş cıvıltısından geçilmiyordu çevrede. Rene Morio adı gazete sütunlarından ineceğe benzemiyordu. Gazeteciler yazılarında Mademoiselle Deşey'in kahramanlığını, yüzlerce cana kıymaya niyetlenmiş olan katillerin alçaklığını, suçunu inkar etmeye çabalayan genç doktorun fanatik inatçılığını ayrıntılı bir biçimde anlatıyorlardı. Bir bölük gazeteye göre suç, kitle cinayetleri planları hazırlayıp geliştiren Kominform'un buyruğu üzerine işlenmişti. Başka bir bölük gazete ise soruna daha sakınımlı bir yaklaşımda bulunuyor ve trenin havaya uçulması girişiminin Komünist Partisi yöneticilerinin ağır davranmalarından hoşnut olmayan partinin sol kanadından küçük bir yobaz fraksiyonunun işi olduğu sanısına yer veriyordu. Olaydan sonra saklanmayı başarmış iki cani için de çeşitli tahminlerde bulunuluyordu. Dumont'un gazetesi bunların Polonyalı olduğunu, çünkü Morio'nun bu adamlarla Fransız-Polonya Dostluk Derneği toplantılarında sık sık görüldüğünü yazıyordu. Fabre heyecanlıydı. Bugüne kadar bakanlar komünist tehlikesine ilişkin demeçler verirler, gazeteler her gün Moskova ajanlarının Fransa'nın varlığına kıymak niyetinde olduklarını yazarlardı. Halksa demeçleri dinler, yazılanları okur, sonra sakin, kıpırtısız işiyle gücüyle uğraşını sürdürürdü. Sokaktaki Fransız vatandaşı tıka basa doygundu. Çünkü politikaya. Ama işte Favre bir gecede tüm söz cambazların 2 yılda yapabildiklerinden daha çoğunu yapmıştı. Sokaktaki Fransız vatandaşı bunu yerdi işte. Çünkü pekala o da bulunabilirdi bu trende. Bu işin politikayla bir ilgisi yoktu. Postu bırakmaktı söz konusu olan. Bir de her şey hiç umulmadık ölçüde başarılı gelişmiş ve sonuçlanmıştı. Duygusal bir adam değildi Favre. Ama yine de Luşer'e buyruğu verdikten sonra korkunç bir heyecana kapılmıştı. Bir sürü suçsuz günahsız yolcu da havaya uçacaktı banyo treniyle birlikte. Ama hemen yatıştırmıştı kendini. Fransa'nın karşı karşıya bulunduğu felaketle karşılaştırıldığında neydi ki 200-300 ölü? Eğer komünistler yok edilmezse Fransa yok olacaktı. Yine de tam yatışmamıştı Fabre ve o geceki dalıp dalıp gidişlerine de uyku denilemezdi. Oysa şimdi sevinçliydi. Can kaybı olmadan bitirilmişti iş. Kız herhalde yaşamazdı ama ona da acımanın bir gereği yoktu. Besbelli adamın metresiydi. Düşündüğünden de iyi olmuştu her şey. Komünistler bildirilerin kendileriyle bir ilgisi olmadığını söyleyebilirlerdi. Ama Morio'nun partilerinin üyesi olduğunu inkar edemezlerdi. Kuşkusuz provokasyonları protesto edeceklerdi ama bundan da bir sonuç alamazlardı. Eldeki bütün kanıtlar onların aleyhineydi. Eğer ille de birilerini kutlamak gerekiyorsa baldırı çıplaklar grubunu değil tarihi kutlamak gerekti. Gazeteler gizlenen iki caninin aranmasına devam edildiğini yazıyorlardı. Gaston öfkeliydi. Böyle bir iş için az para ödemişlerdi ona. Savaştan önce Eden adlı bir barda garsonluk yapar, bu arada kokain alım satımı ile uğraşırdı. Almanlar geldiğinde Troye kentinde Gestapo'nun yanında kalefer ocakçısı olarak çalışmaya başladı. Tutuklu bir kadının altın saatini çaldı. Almanlar durumu öğrendiler ama o kaçıp gizlenmeyi başardı. 4 ay Maki'de yaşadı. Sonra varlıklı bir köylü kadını öldürdü ve kadının saklı bütün mücevherlerini çaldı. Yoldaşlarına da bir haini kurşuna dizdiğini söyledi. Partizanlar onun kirli işler çevirdiğinden kuşkulanmaya başlamışlardı ama o tam zamanında palamarı koparıp sıvıştı. Savaş bittikten sonra politikayı bir yana bırakarak çeşitli hırsızlıklar, saatçi soygunları, kokain alım satımı ile uğraştı. Kısacası kendisini Peygamber Çiçeği grubuna alan Lüşer'le tanışıncaya kadar başı ağrımadan dirlik düzenlik içinde yaşadı. Kimin adına çalıştı Gaston'un umurunda değildi ama enayi yerine koymuşlardı onu bu kez. Besbelliydi bu. Lüşer için bir zevk, bir lezzetti bu iş. Politikayı çıldırasıya seven bir adamdı çünkü. Gaston içinse bir geçim kaynağıydı. Hemen Lüşer'e gitti Gaston. Gizlice izliyorlar beni. Eğer kaçmazsam yakayı ele vereceğim. 30.000 daha ver bana. Hakkını aldın. Patron daha fazla vermez. Sana beni izliyorlar diyorum. Hastayım ben. Nöbetim bir tuttu mu ben de bilmem ne konuştu mu. Senin başını yakmamak için gitmek istiyorum. Onu vurduğunu... Gevezelik etme. Ben yalnız kızları değil, erkekleri de. Öldürüp de ne yapacaksın beni? Bekle, hiçbir işe yaramaz bu. En iyisi ver şu 30.000'i. Patronun daha fazla vermeyeceğini söyledim sana. Ben patron matron tanımıyorum. Anlaşmam seninle. İşin de üstesinden geldim. Tam gereken biçimde hem de. Şimdi ise izleniyorum. Ver 30.000'i. Bir daha yüzümü görmeyeceksin. Cezayir'e gideceğim. Lüşer, Gaston'un keskin çizgili, kurnaz suratını süzdü ve cüzdanını çıkardı. 11. gün Puşar, Rene'yi yanına çağırdı. Matmazel Deşe'ye tehlikeye atlattı. Rene yeniden sıçradı, yargıca gülümsedi, ak duvarın üzerinde Yvonne'u gördü bir an. Puşar'ın ise keyfi hiç mi hiç yerinde değildi. Dün Deşeli'yi sorguya çekerken üzerine ölü bir iş yıktıklarını anlamıştı. 10 gün boyunca gazeteler çığlık çığlığa babası da bir yurtsever olan Deşe'nin yeni bir jandark olduğunu, Gestapo'nun elindeyken tam bir kahraman gibi davrandığını yazıp çizmişlerdi. Şimdi pat diye onun bir komünist olduğunu açıklamak olacak şey değildi. Dolayısıyla Morio da aklanmış oluyordu. Garnier geriye kala kala gizlenen o iki kişinin bulunması kaldığını söylediğinde o gülmüş ve bunlar demişti. Kagul'den de beter bir çetedir. Çok yükseklerden koruyucu ve arkaları vardır bunların. En iyisi peşlerini bırakmak. Puşar sabahleyin tıraş olurken birden durmuş ve düşünmüştü. Gözlerim hiç de sorgu yargıcı gözleri değil. Bir stajyer avukat gözü bunlar. Puşar partiyi kazandığını göstermek istemiyordu Moria'ya. Oturun dedi kuru kuru. Matmazel Deşeye'nin sevgiliniz olduğunu neden inkar ettiniz? Değildi ondan. Matmazel Deşe'ye yalan mı söylüyor yani? Dün bana sizinle içli dışlı olduğunu söyledi. Kimin yalan söylediğini ortaya çıkaracağız tabii. Bence Matmazel Deşe'ye izleri yok etmek istiyor. Trenin havaya uçulması işinde de sizin suç ortağınızı kendisi. Rene çileden çıktı. Öyleyse kim ateş etti ona? Sizinle ya da onunla geçimsiz olan üçüncü ya da dördüncü bir kişi. Bu kez iyice emindi Puşar Morio'nun suçsuzluğundan. Sıradan bir cinayet olayı olsaydı eğer bu iş, onu hemen salıverir, yanıldığını kabul ederdi. Ama işe politika bulaşmıştı. Garnier belki de kariyerini lekeleyebileceğini söylemişti. Puşar işin özüyle ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladı. Ertesi gün de Bayi çağırdı kendisini. Çok beceriksizce, ahmakça çalışılıyor. Hemen örtbas etmek gerekirdi işi. Morio'ya suçunu itiraf ettirmemi istemişlerdi benden. Neyse, olan oldu. Geçmişi konuşacak değiliz. Mori'yi salıvermemiz gerekecek galiba. Ancak komiserin eline de bu durumu sömürmeler için gerekçe vermemeliyiz. Morio'nun elinden kentten hiçbiri ayrılmayacağına dair imzalı bir kağıt alırsınız. Böylece de soruşturma resmen sürüyormuş gibi olur. Öteki ikisini yakalamak için Monsieur Bayi hiç şansı yok mu sizce? Hayır, 2 hafta geçti aradan. Kaya balığı değil ya bu adamlar. Sonra yakalayıp da ne olacak onları? Bambaşka bir politik uçla ilişkili kişilerdir belki de. O zaman komiserin eline hükümeti tarafgirlikle suçlama tutanağı vermiş oluruz. En iyisi beklemek. Hele bir halk bu konuyu unutup üzerine bir haç diksin. Daha bir gün önceden gazetelerde Şanti faciasına ilişkin sütunlar belirlenip ayrıldı. Heyecan verici bir itiraf. Doktor Morio'nun yanında sevgilisi varmış. Yvonne Deşeye de komünist çetenin bir üyesiymiş. Matmazel Deşeye onun suç ortaklarını ele vereceğinden korkan Polonyalı Jan'a ateş etmiş. Bundan sonra da Şanti faciası ansızın yok oluverdi gazete sayfalarından. Onun yerini günlük başka olaylar aldı. Rene cezaevinden çıkar çıkmaz doğru Ivo'nun yattığı hastaneye gitti. Başhekim Pelissier ilk birkaç gün hastanın öleceğinden korktuğunu anlattı. Ameliyat çok iyi geçmişti ama o yine de sorgu yargıcına Matmazel de Şeyi'yi sorguya çekmek için izin vermemişti. Son derece zayıftı çünkü hasta. Sorgulardan son derece zayıf düştü. Kendisini fazla yormayın lütfen. Yvonne şaşkınlıkla baktı Rene'ye. Hafifçe gülümsüyordu. Rene sağlığını, keyfinin yerinde olduğunu, kendisini sık sık yoklamaya geleceğini söyledi. Aşk sözcükleriyle heyecanlandırmak istemiyordu onu. Tam giderken Yvonne hafifçe doğruldu. Çok iyisiniz Rene. Doktor Pelissier odasına çağırdı Rene'yi. Siz Doktor Charles Morion'un oğlu değil misiniz? Evet. Şu rastlantıya bakın. Babanızla birlikte okudum ben. Aynı sınıftaydık ikimiz de. Onun olağanüstü yeteneklerini hepimiz kabul ederdik. Demek siz de babanızın yolundan gidiyorsunuz. Gerçekten çok soylu bir iş bu. Ben bu mesleği, hatta şu sorgu yargıcının mesleğine bile değişmem. Daha duyduğum anda hukuksal bir yanlış yapılmakta olduğunu düşündüm. Ne büyük bir gürültü kopardılar. Sizin resimleriniz, Matmazel Deşey'nin resimleri, cinayet, trenin havaya uçurulması, daha bilmem neler. Ben ne hukuktan ne politikadan anlarım ama açık konuşuyorum, bu bayağılıklar iyice midemi bulandırdı benim. Hayır, elinden çok şey gelmediğini bile bile de olsa, insanların acılarını azaltmak, bu acıları çoğaltmaktan iyi. Sizce kim koydu mayını demir yoluna? Onlar. Özür dilerim, anlayamadım. Diyorum ki mayını oraya beni bu işi yapmakla suçlayan kişiler koydu. Tıpkısı tıpkısına böyle değil elbette. Aralarında bir iş bölümü yapmışlardır. Doktor Pelissier şaşırmıştı. O zaman komünistsiniz siz. Ben şahsen onların yazdıklarına inanmıyorum ve bu konuda da size kara çalmak istediklerini düşünmüştüm. Politika benim fazlaca anladığım bir şey değil. Siz mi haklısınız yoksa başkaları mı? Bir yargıda bulunacak değilim. Burada beni sevindiren Charles Morion'un oğlunun çocuk doktoru olmasıdır. Gerçekten de bir küçüğü kızıldan ya da difteriden kurtarmak, politik çıkarlar uğruna milyonlarca çocuğu öldürmekten çok daha onurlu bir şey. Doktor Lesange başhemşireye, olacak şey değil dedi, Morion'u salıvermişler. Her yerde adamları var bu komünistlerin. Demek bir katille yan yana çalışacağız. Başhemşire çok sevinmişti Rene'yi gördüğüne. Daha en başından anlamıştım bunun bir provokasyon olduğunu. Vicdansız herifler, önlerinde hiçbir engel tanımıyorlar. Doktor Lesange'ın da onlardan olduğuna hiç kuşkum yok. Laboratuvarda Profesör Brunel soğuk soğuk selamlaştı Rene ile. Emin değil de doğrusu Doktor Morion'un suçsuz olduğundan. Belli mi olurdu hiç? Nelere, nerelere gücü yetiyordu komünistlerin? Macar kardinali anımsamak yeterdi bunu anlamak için. Profesör kendini tuttu ve Rene'ye. Yargı organının sorunlarına ve kararlarına karışmak niyetinde değilim dedi. Deneylerinizi sürdürebilme olanağına kavuştuğunuza sevindim. Akşam Rene parti toplantısına gitti. Herkes kucaklıyordu onu. Evinde yakınlarının arasındaymış gibi hissetti kendini. Soruşturmanın nasıl yürütüldüğünü her birine tek tek anlatmak zorundaydı. Her anlattığı da alçaklar bunun da hesabını vereceksiniz diye bağırıyordu. Ertesi gün Rene, Profesör Duma'ya uğradı. Gazetelerin bilgine karşı giriştikleri kampanyanın ilk günleriydi. Hiç de fena görünmüyorsun dedi Duma. Sevinmişti Rene'nin gelişine. Nasıl bakalım hapishane? Sıkıcı değil mi? Hapisteyken ben de çok kızardım. Kafesteki ayı gibi hissederdim kendimi. Nasıl da maskara oldular ama. Aslında iyiye belirti bunlar. İnsan bir kez bu yollara başvurdu muydu? Yakında işi bitik demektir. Rene, Profesör Brunel ve Doktor Lesange'ı düşündü. Yazık ki Fransa ikiye ayrıldı. Başka türlü olamazdı ki. Sen sanıyor musun ki Rusya'da başlangıçta herkes Lenin'in arkasındaydı? Burada kötü olan Fransa'nın ikiye ayrılması değil, araya bir sınır çekilmesi. Bizimkiler de örneğin birine bakıyorlar, sen bizden değilsin bu yana diyorlar. İki parça. Biliyor musun ne kadar insan var bu iki parça arasında? Fransızların yarısı namuslu, dürüst, yarısı hem de... Onlar belki de inandılar senin treni uçurmak istediğine ama bunun sana çalınan bir kara olduğunu öğrendiler miydi ne? Bu karayı çalanlara öfkelenirler. İnsanları reddetmek kolaydır. Sen bizden değilsin de tamam. Oysa bize bunun tam tersi gerekli. insan kazanmak, onların gözlerini açmak. Az mıdır örneğin senin baban gibi olanlar? Olağanüstü bir adamdı. Herhangi bir şeyden kuşkulandı mıydı? Bu kuşkusu içtendi. Böyle bir kuşkucu, her şey evet diye baş sallayan ama 44 Ağustos'unda olduğu gibi iş kan dökülmesine vardı mıydı da hemen yatağın altına gizlenen bilgin, kütüklerden çok daha yücedir. Biz Fransızlar eleştirmeyi de gülmeyi de severiz. Bunda kötü hiçbir şey yok. Bu tıpkı tuz gibidir. Tuzsuz yemek yapabilir misin? Komünistim diye babam bana gülerdi. Oysa sonra kendisi de aynı yere geldi. Yalnız bunu kabul etmiyordu. Sence savaş olacak mı? Rene gülümsedi. Öyle beklenmedik ki soru. Bilmem, onlar hazırlanıyorlar. Onların hazırlandığı belli bir şey. Ama bu arada biz de varız. Yoldaşlar ilkbaharda Barış Kongresi'nin toplanacağını söylediler. Son derece iyi düşünülmüş bir şey bu. Amerikalılar elbette savaş istiyorlar ama orada sıradan vatandaşlar savaştan korkarlar. Dünyalarda insanları kendi hallerine bırakınca düşünmeye, dolayısıyla da duraksayıp ikirciklenmeye başladıklarını bilirler. Buysa üçkağıtçıların, dalavericilerin sonu demektir. Onlar savaş istiyorlar ama biz buna izin vermeyeceğiz. Benim için neler yazdıklarını okudun mu? Neden bir mayınla da beni yakalamadıklarına şaşıyorum doğrusu. Yüksek sesle güldü Duma. Olağanüstü bir adam diye düşündü Rene. Hiçbir şeye aldırdığı yok. Ivo'nun sağlığı pek hızlı olmasa da düzeliyordu. Rene her pazar şantiye gidiyordu. Kendinden, dostlarından, son olaylardan söz ediyordu Ivo'na. Duygularını açıp açmama konusunda hala bir karara varamamıştı. Ve Ivon düşünüyordu. Çok iyi bir insan. Gelip gidişleri de bana acıdığı için. Yoksa beni sevdiği falan yok. Ve o da duygularını gizlemeye başladı. Sakin, güler yüzlü, gönül alıcı oluyordu Rene ileyken. Hatta bir ara dostluktan daha iyi bir ilişki olmadığını, onun güvenine, inanına layık olmaya çalışacağını söyledi. Rene, o ilk kuşkuları duymaya başlamıştı yeniden. Ivo'nun dış görünüşündeki sakinliği, onun kendisine karşı kayıtsızlığı olarak yorumluyordu. Dostluk üzerine olan sözler ise tam bir düş kırıklığına itmişti onu. O gece Ivo'nun bir anlık bir duygulanmanın etkisi altında kalmış olabileceğini düşünüyordu. Şimdi ise aklı başına gelmiş, yanıldığını anlayarak çoktan düşüncesini değiştirmişti. Dikkatsiz bir söz söyleyip onu endişelendirmemeliydi. Söyleşileri gitgide daha gergin, daha soğuk, daha zoraki bir hava içinde geçmeye başladı. Bazen güneşli, bazen soğuk günleriyle, kaprisli Şubat ve rüzgarlı, yağmurlu günleriyle endişeli Mart geçti. Erken ilkbahardı kapıyı çalan. Nisan'ın ilk günleri Mayıs'ı andırıyordu. Çevrede her şey yeşil, gür ve kızgındı. Böyle parlak gürültülü bir günde taburcu oldu Ivon hastaneden. Rene'nin haberi yoktu bundan. Bildirmemişti Ivon ona çıkacağını. İki gün annesinin yanında kaldıktan sonra Paris'e çalıştığı atölyeye gitti ve oradan Rene'ye telefon etti. Bir çığlık attı Rene. Ivon! Uzaktan gülümsedi Ivon ona. Bu ses adının böylesi ünlenişini hemen sakinleştirmişti onu. Öyle bir sevinç, heyecan, aşk vardı ki bu söyleyişte. Rene soruyordu. Nerede buluşalım? Ben size geleyim. Kaçta çıkıyorsunuz işten? Günün kalanını sıtmalı gibi geçirdi Rene. Bazen sevinçten coştu. Bir düşün, sana, evine gelecek. Bazen kederlendi. Artık kahvelerde buluşmamızın uygun olmadığını düşünüyor. Kapının zili çaldığında odayı ancak toparlayabilmişti. Sabah alelacele çıkmıştı evden. Ivon içeri girdi ve tek bir şey söylemeden ona sarıldı. Rene birden telaşlandı. Hemen çıkmamız gerek. Son trenin kalkmasına 40 dakika var. Annemi kardeşimle birlikte sabah uğurladım. Mulen'e, halama gitler. Eğer beni kovmazsan burada kalacağım. Sabah Ivon kahve yaparken Rene yanına sokuldu. Sorgu yargıcına neden bizim aramızda işte öyle olduğumuzu söyledin. Benim yabancı biriyle gezebileceğime inanmıyordu da ondan. Kucakladı Rene'yi Ivon. Biliyor musun ne zaman anladım senin olduğumu? Çok önce. Trendeyken. Sokak yaz günü gibi sıcak, tozluydu. Yalnızca çiçeğe durmuş kestanelerden anlaşılıyordu Nisan ayı. Ivon durdu. Ne güzel bir pankart. Picasso'nun güvercini bu. 2 hafta sonra kongre var. Profesör Duma diyor ki, Ivon sözünü kesti onun. Nasıl da beyaz ve korunmasız. Rene güldü. Korumak gerek onu. 23. ayrımın sonu sayfa 241.